Sayfa 466. Yemeklerini birer humitayla, mısır koçanı kabuğu içindeki kremalı ve tatlı bir mısır ezmesi ve kahveyle bitirdiler. Bana öyle geliyor ki Interpol'ün adamının fazla bir yararı olmadı dedi. Strasser'in hayatta olma olasılığını kabul etmedi. Bu da fazlasıyla şüphe uyandırıcı. Interpol, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Nazilerin kontrolündeydi. Bazı kimseler o zamandan beri arınmadığına inanıyorlar. O zaman Nazileri koruyan örgütlerin birindense hiç şaşmam. Gelelim şimdi senin tabancalı papazına. Tabancalı papazım Strasser'e nasıl ulaşılacağını bilmediğinde ısrar etti ama ona inanmıyorum. Sen kapıdan çıkar çıkmaz Strasser'i uyarmak için telefona koştuğuna bahse girerim. Ben düşündü. Strasser'e telefon ettiyse dul kadının telefon kayıtlarını elde edemez miyiz acaba? Orasını Makado'ya sorabiliriz. Bunu kendisi yapabilir ya da kime yaptırabileceğini bilir. İyi de o adamın neye benzediğini biliyor musun? Hayır ama onunla bu lokalin önünde buluşuyoruz. Sokak kalabalık, gürültülü ve elektrikliydi. Kaldırımlardaki hoparlörlerden güm güm rock müziği yayılıyor, bir opera aryası duyuluyor, yakındaki bir bardan tango müziği kulağa geliyordu. Buenos Aires'liler bir yaya yolu olan Caminito'nun parke taşlarının üstünde geziniyorlar, bir açık hava pazarının tezgahlarının başında vakit öldürüyorlardı. Restorana sürekli birileri giriyor ya da oradan çıkıyor. Bu arada benle Anna'ya tosluyor ama özür dilemiyorlardı. Ben 20 yaş civarında bir delikanlı grubu fark etti. Alkol ve testosteronden sarhoş olmuş 8-10 kişilik bu kabadayı sürüsü yüksek sesle konuşarak ve gülerek onunla Anna'nın üzerine geliyordu. Anna ağzının köşesinden bana bir şeyler mırıldandıysa da genç adam onun ne dediğini anlayamadı. Delikanlıların birkaçı onunla Anna'ya yüzlerinde sadece meraktan daha farklı bir anlamla bakıyorlardı. Kaşla göz arasında benle Anna'nın etrafını kuşatıverdiler. Genç adam Anna'ya kaç diye bağırdığında midesine yumruğu yedi. Ben karnını iki koluyla korumaya alırken bu kez bir şey sol böbreğine tosladı, bir ayak. Genç adam saldırıyı geçiştirmek için ileriye doğru bir hamle yaptı. Anna'nın bağırdığını duydu ama ses sanki çok uzaktan geliyordu. Etrafı çevrilmiş, sıkıştırılmıştı. Bir kısmı 20'sinden de küçük olan saldırganlar dövüşün ustası gözüküyorlardı. Ben kımıldayamıyor, sağdan soldan yumruk yiyordu. Göz ucuyla Anna'nın saldırganlarından birini şaşılacak bir kuvvetle yana ettiğini gördü. Ama hemen arkasından birkaç kabadayı genç kadını kıskıvrak yakaladılar. Ben kurtulmaya çalıştıysa da bir yumruk ve tekme yağmuru yolunu kesiyordu. Bıçakların ışıltısı gözüne çarptı. Bıçaklardan biri yan tarafına saplandı. Ateş gibi bir duygu müthiş bir ızdırap patlamasına dönüştü. Ben bıçağı tutan eli kaparak hızla kıvırdı ve bir ciyaklama duydu. Saldırganlara tekmeler savurdu, yumruk salladı ve birkaç kere isabet kaydetti. Derken bir dirsek göğüs kafesine, bir dizle midesine tosladı. Soluksuz kalmıştı. Çaresizlik içinde solurken bir ayak hayallarını tekmeledi. Ben de acı içinde iki büklüm oldu. Bir sirenin acı acı ötüşü kulağına geldi. Arkasından Anna'nın bağırdığını duydu. Bu tarafa, Tanrım sana çok şükür. Bir ayağın başının yanına çarpmasıyla ağzında kan lezzetini duydu. Yarı korumak için, yarıda birilerini yakalayıp yediği yumrukları engellemek için kollarını ileri attı. Bu arada bağırışlar, yeni sesler duydu. Ayağı fırlayınca da bir çift polisin saldırganlara bağırdıklarını duydu. Polislerden biri onu yakalayarak, "Vamos, vamos por acá. Kole vamos a sacar de acá. Haydi bu tarafa geç, seni buradan çıkaracağız diye bağırdı. Başka bir polis de Anna'yı otomobile doğru çekti. Ben her nasıl olduysa polis arabasına ulaşabildi, kapının açıldığını gördü, arkasından itildiğini hissetti ve kendini içeride buldu. Kapı arkasından çarpıldı, kalabalığın bağırışları ve feryat tılları da giderek hafifledi. Polislerden biri ön koltuktan iyi misiniz diye sordu. Ben'in yanıtı inlemeyle karışık bir homurtu oldu. Anna gracias diye teşekkür etti. Ben genç kadının bluzunun yırtıldığına dikkat etti. İnci kolyesi de gitmişti. Genç kadın biz Amerikalıyız diye başladı. Sonra bir an düşünür göründü. Çantam dedi. Kahretsin, param içindeydi. Ben pasaport diye gevelemeyi başardı. Odada kalmıştı. Araba hareket etmişti. Genç kadın ona döndü. Tanrım bu da ne? Sen iyi misin ben? Emin değilim. Kasındaki o müthiş acıyı hafiflemeye yüz tutmuştu. Bıçağın kestiği yerden sıcak bir ıslaklık duyuyordu. Genç adam yanına dokundu. Kanı hissetti. Araba büyük bir hızla trafiğin içine daldı. Anna bu rastlantısal bir saldırı değildi dedi. Bu kasıtlı, planlı ve koordineliydi. Ben genç kadına donuk donuk baktı. Önde oturan polise teşekkür ederim dedi. Yanıt duyulmadı. Genç adam o zaman ön ve arka koltuklar arasında plexiglas'tan bir engel olduğunu farkına vardı. Anna'nın bölme dediğini duydu. Plexiglas daha önce orada değildi. Sadece birkaç saniye önce ortaya çıkmıştı. Ben bir polis radyosunun cızırtısını duymuyordu. Ya da belki plexiglas ses geçirmiyordu. Anna da aynı şeyi aynı anda fark etmiş olmalıydı ki öne eğilip plexiglas'ı yumruklamaya başladı ama iki polis herhangi bir tepki vermediler. Arka kapılar otomatik olarak kilitleniyordu. Anna aman tanrım diye soludu. Bunlar polis değiller. İkisi de kapı tokmaklarına asıldılar ama kapı kımıldamadı. Bu sefer kapıyı kilitleyen düğmeleri saldırdılar ama onlar da kımıldamadılar. Ben tabancan nerede diye fısıldadı. Tabancam yok. Araba dört şeritli bir yolda hız yaparken farlar yanlardan çakıp geçiyordu. Belli ki şehri artık arkalarında bırakmışlardı. Ben plexiglas'ı iki eliyle yumrukluyor idiyse de sürücüyle öndeki yolcu buna dikkat etmez görünüyordu. Araba bir çıkış rampasına yöneldi. Aradan birkaç dakika geçmeden iki tarafı yüksek ağaçlarla çevrili çift şeritli bir yoldaydılar. Derken birdenbire bir korunun içindeki karanlık bir çıkmaz yola girdiler. Araba durmuştu. Bir an sessizlik egemen oldu. Yalnız arada bir arkada geçip giden bir araba sesi duyuluyordu. Ön koltuktaki iki adam bir konuda bir karar vermeye çalışıyorlardı. Az sonra yolcu tarafındaki adam indi ve arabanın arkasına geçti. Bagaj kapağının açıldığını duydu. Adam hemen arkasından otomobilin yanına döndü. Bir elinde kumaş parçasına benzeyen bir şey, sağ elinde de tabancaya benzer bir cisim tutuyordu. Derken şoför de inerek koltuğunun altındaki tabancalıktan bir tabanca da o çıkardı. Arka kapıların kilitleri açıldı. Belli ki yetkili kişi olan şoför arabanın Anna'nın tarafındaki kapısını açtı ve genç kadına tabancayı salladı. Anna ağır ağır inerek kollarını havaya kaldırdı. Adam birkaç adım geri çekildi ve serbest sol eliyle arabanın kapısını çarparak beni arka koltukta yalnız bıraktı. Ana yollardan uzak ıssız patika, silahlar, klasik bir infazdı bu. Öteki sahte polis ya da belki sahici polislerdi, ne fark ederdi ki? Anna'nın elleri havada olarak durduğu yere giderek üzerinde silah aramaya koyuldu. Koltuk altlarından başlamıştı. Elleri genç kadının göğüslerinin üstünde gereğinden uzun durdu. Bundan sonra ellerini genç kadının yanlarında gezdirdi. Oradan kazıklarına indi ve parmakları orada da gereğinden uzun durdu. Daha sonra eller bacaklarının iç yüzünden ayak bileklerine kadar indi. Adam sonunda genç kadının temiz olduğuna karar vererek birkaç adım geri çekildi. Bir kenevir çuval alarak genç kadının başına geçirdi ve boynunun etrafında sıkıştırdı. Şoför bir şey haykırınca Anna dizüstü düşerek ellerini arkasında kenetledi. Ben onun başına neyin geleceğini anlamıştı. Hayır diye haykırdı. Şoför başka bir emir haykırınca polislerin genci arabanın kapısını açarak silahını benim üzerine çevirdi. Akıcı bir İngilizceyle yavaş yavaş dışarı çık dedi. Ana yola doğru bir hamle yapmanın ya da Anna'yı kapıp güvenli bir yere götürmek mümkün değildi. Ellerinde tabanca olan iki adamın karşısında olamazdı. Genç adam da arabadan indi, ellerini havaya kaldırdı. Genç polis ise bu kez daha hoyratça onun üstünü aramaya koyuldu. Adam "No está enfiarado" dedi, temiz. "Ani bir hareket yaparsan seni öldürürüz, anlaşıldı mı?" dedi. "Evet, anlıyorum, ikimizi de öldürecekler." Onun da başına bir kenevir çuval geçirildi. Ahır kokan çuval boynunda o kadar sıkılmıştı ki ben boğulduğunu hissetti. Her taraf karanlıktı. "Hey, dikkat edin" diye söylendi. Adamların biri "kes sesini" diye uyardı. Ses adamların yaşlısınınkine benziyordu. Devam etti. "Yoksa seni öldürürüm. Ölünü de günlerce kimse bulamaz. Duydun mu beni?" Anna'nın "dediğini yap, şimdilik başka seçeneğimiz yok" diye fısıldadığını duydu. Genç adam başının arkasına sert bir cismin dayandığını hissetti. Bir ses "yere diz çök" diye emretti. Ben diz çöktü ve kendisinden istenilmediği halde ellerini sırtında kenetledi. "Bizden ne istiyorsunuz?" diye sordu. İşlerinden biri "kes sesini" diye bağırdı. Sert bir cisim başının arkasına vurdu. Ben duyduğu acıdan inledi. Onları kaçıranlar konuşmak istemiyorlardı. Tanımadığı bir ülkenin ortasında karanlık bir yolun kıyısındaki lanet olası bir tarlada öleceklerdi. Genç adam her şeyin nasıl başladığını düşündü. Zürih'teki Bahnhofplatz'ta ölümün kıyısına gelmesi mi her şeyin başlangıcıydı yoksa Peter'ın ortadan kaybolması mı? Kırsal İsviçre'deki o köy hanında Peter'ın öldürülmesinin ona hissettirdiği büyük üzüntüyü anımsadı ama bu anı moralini bozacak yerde kararını perçinledi. burada öldürüldüğü takdirde en azından ikizinin katillerini bulmak için elinden geleni yaptığını bilmenin mutluluğunu yaşayacaktı. Sonunda onları adaletin karşısına çıkarmayı ya da cinayetin nedenlerini öğrenmeyi başaramamış olsa bile en azından buna yaklaşmıştı. Arkasında ne bir eş bırakacaktı ne de bir çocuk. Zaman içinde arkadaşları tarafından da unutulacaktı. Ama dünya tarihinde hayatlarımız bir yaz gecesinde bir ateş böceğinin ışığı kadar kısadır. Ben de kendine acımayacaktı. Bir yerlerde kaybolan babasını düşündü. Sadece adam hakkındaki bütün gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyeceği için hayıflanıyordu. Karanlığın içinde aniden bir ses kulağına geldi. Adamların yaşlısının sesi. Şimdi de bazı soruları yanıtlayacaksın. Strasser'i ne demeye arıyorsunuz? Demek sadece konuşmak istiyorlardı. Bu haydutlar Strasser'i koruyorlardı. Anna'nın konuşmasını bekledi. Genç kadın sesini çıkarmayınca ben bir avukatım dedi. Amerikalı bir avukat. Bir vasiyetnamenin gereklerini yerine getirmekle görevlendirildim. Yani Strasser'e ona kalan yüklü bir parayı ulaştırmaya çalışıyordum. Başının yanına sertçe vuruldu. Ben gerçeği istiyorum. Zevzekçe konuşmayı bırak. Gerçeği söylüyorum. Ben'in sesi titrekti. Bu kadını işin içine karıştırmayın. O sadece kız arkadaşım. Bu işle bir ilgisi yok. Onu yanımda sürükledim. Buenos Aires'i daha önce görmemişti de. Adamlardan biri kes diye kükredi. Sağ böbreğine bir şeyin çarpmasıyla ben, başı kenevir çuvalın içinde olduğu halde yere kapaklandı. Duyduğu acı o kadar şiddetliydi ki inlemeyi bile başaramadı. Hemen arkasından yanağına bir tekme yiyince bu kez acıdan gözleri karardı, kanın kokusu burnuna, tadı da ağzına doldu, dünya gözlerinden silinmişti. Durun diye bağırdı. Ne istiyorsunuz? İstediğiniz neyse söyleyeceğim. Öne eğildi, yüzünü elleriyle korumaya çalıştı. Duyduğu belirsiz acıdan soluyordu. Ağzından kan sızdığını hissetti. Bir sonraki darbeye kendini hazırladı ama bir şey olmadı. Derken adamların yaşlısının sesini duydu. Hoş bir konuşma sırasında bir noktayı belirtmek ister gibi sakin ve heyecansızdı. Kadın yalnız kız arkadaşın değil. Adı Anna Navarro ve Birleşik Amerika Adalet Bakanlığı'nın memuru. Orasını biliyoruz. Asıl senin hakkında bilgi istiyoruz. Ben ona yardım ediyorum diye büzülerek yanıt verdi. Darbe bu kez başının öbür yanına indi. Şimşek gibi bir acı sanki gözlerine saplanmıştı. Şimdi duyduğu ızdırap o kadar şiddetli, o kadar yoğun ve karşı konulamazdı ki öleceğini sandı. Bir ara oldu. İşkence seansının ortasındaki birkaç saniyelik bir aralık. Adamlar belli ki onun tekrar konuşmasını bekliyorlardı. Fakat Ben'in beyni uyuşmuştu. Bu adamlar nereden çıkmışlardı? Jürgen Lenz adındaki adamın maşaları mıydılar? Sigma mıydılar? Ama yöntemleri buna göre fazla ilkeldi. Kamara Denverk? Bu daha akla yakındı. Hangi yanıtlar acaba onları tatmin eder, infazı ertelerlerdi? Bu kez Anna konuştu. Ben'in kulakları tıkalıydı. Büyük bir olasılıkla kanla dolmuştu. Dolayısıyla genç kadının söylediklerini hayal meyal duyabiliyordu. Şaşılacak kadar sakin bir sesle, "Sizler Strasser'i koruyorsanız burada ne işim olduğumu bilmek istersiniz," diye başladı. Onu uyarmak için Buenos Aires'e geldim. İade edilmesini istemek için değil. Adamların biri güldüyse de Anna konuşmayı sürdürdü. Sesi çok uzaklardan geliyordu. Son birkaç haftanın içinde Strasser'in arkadaşlarından birkaçının katledildiğinden haberiniz var mı? Karşı taraftan yanıt çıkmadı. Strasser'in öldürülmek üzere olduğuna dair bir ihbar aldık. Amerika Adalet Bakanlığı onu tutuklamayı düşünmüyor, yoksa bunu çoktan yapardık. Yaptığı şeyler ne kadar korkunç olursa olsun savaş suçları yüzünden aranmıyor. Onun katledilmesinin önüne geçip onunla konuşmak istiyorum. Adamların biri yalancı diye bağırdı. Küt diye bir ses ve arkasından Anna'nın haykırışı. Çatlak bir sesle durun diye bağırdı. Size doğruyu söylediğimi kontrol etmenizin yolları var. Strasser'e ulaşıp onu uyarmamız lazım. Bizi öldürürseniz ona zarar vermiş olursunuz. Ben Anna diye haykırdı. Onunla iletişim kurmak zorundaydı. Anna iyi misin? Sadece iyi olduğunu söyle. Boğaza patlayacakmış gibi bir his duyuyordu. Haykırmak için kendini zorlaması başının korkunç derecede zonklamasına neden olmuştu. Kısa bir sessizliğin arkasından genç kadının kısık sesi kulağına geldi. İyiyim. Bu benim duyduğu son şey oldu. Dünya silinmişti. 37. Bölüm. Ben büyük ve yüksek tavanlı, pencerelide tanımadığı bir şehir sokağına bakan bir odadaki yatakta uyandı. Vakit akşamdı. Trafik gürültüsü kulağına geliyor, pırıldayan ışıklar görüyordu. T-shirt ve siyah likra şort giymiş, koyu kestane rengi saçlı ve kahverengi gözlü uzun boylu bir kadın bir koltuğa kıvrılmış ona bakıyordu. Anna. Başı zonkluyordu. Genç kadın sakin bir sesle "Selam," dedi. Erkek de "Selam," diye karşılık verdi. "Hayattayım." O karabasan sahnesini yavaş yavaş anımsamaya başlıyordu ama ne zaman bilincini kaybettiğini hatırlayamadı. Genç kadın gülümsedi. "Kendini nasıl hissediyorsun?" Ben yanıt vermeden önce kısa bir süre düşündü. Bir gökdelenin tepesinden düşen, bir 10. kat penceresinden başını uzatan biri nasıl olduğunu sorunca da "Şu ana kadar iyiyim," diyen adam gibi. Anna kıkırdadı. "Aslında başım hafif ağrıyor." Genç adam başını önce bir yana sonra öteki yana çevirdi. Ağrının göz yuvalarının arkasında kıvılcım gibi çaktığını hissetti. "Belki o kadar da hafif ağrıdığını söyleyemem." "Doğrusu seni fena halde hırpaladılar. Bir ara beyin sarsıntısına uğradığını sandım ama yanıldığım anlaşılıyor." Genç kadın kısa bir aradan sonra ekledi. "Beni de biraz tartakladılar ama daha çok senin üzerine yoğunlaşmışlar. Gerçek birer centilmenlermiş." Genç adam hala düşüncelerini toparlayamamış gibi durakladı. "Buraya nasıl geldim?" "Sanırım seni dövmek onları yorgun düşürdü ya da bayıldığın zaman korktular. Her neyse, bizi şehre getirdiler ve La Boca'nın bir yerinde arabadan attılar." Odayı aydınlatan ışık yattığı yatağın yanındaki bir lambadan geliyordu. Ben alnında ve yanlarında sargılar bulunduğunun farkına vardı. "Bunları kim yaptı?" diye sordu. "Ne demek istiyorsun? Onlar mı kimdi? Ya da seni kim mi sarıp sarmaladı? Yoksa sen mi yaptın?" Genç kadın mütevazı bir tavırla başını eğerek "Moi," dedi. "Tıp malzemesi, yani çoğunlukla peroksitle, Betadin de Simpson sayesinde." "Teşekkür ederim." Ben doğru dürüst düşünemiyordu. Kafası hala bulanıktı. "Peki o herifler kimdi?" diye sordu. Anna, "Neyse, hayattayız," dedi. "Onların pistoleros, yani kiralık silahlar olduklarını tahmin ediyorum." "İyi ama polis arabası?" "Arjantin polisi rüşvetçiliğiyle ünlüdür. Birçokları ikinci iş olarak pistoleros'luk yaparlar. Ama Sigma ile bir bağlantıları olduğunu sanmıyorum. Kamereden Werk ya da eski Almanları gözeten haydutlar olabilir. Yerel şebeke birçok şekilde uyarılmış olabilir. Interpol'deki dostum, ona sahte bir ad vermiştim ama bir kimlik fotoğrafımı görmüş olması mümkün. Belki American Express'te çalınan paket beni ele vermiştir. Ya da suçlu dedektif dostum Makado'ydu. Belki de tabancalı papazın onları uyarmıştır. Ama bu kadar soru yeter, dinlenmeni istiyorum." Genç adam doğrulup oturmaya çalıştı ama yanına şiddetli bir acı saplanınca tekrar uzandı. Midesine, kasığına, böbreklerine tekmeler atıldığını şimdi anımsıyordu. Göz kapakları da kapanıyor, odayı kah görüyor, kah görüntü bulanıyordu. Çok geçmeden uykuya yenik düştü. Tekrar uyandığında vakit hala geceydi. Odada oldukça karanlıktı. Tek ışık sokaktan geliyordu ama bu kadarı yatakta yatan şekli görmesine yetti. Genç kadının hafif parfümü burnuna doluyordu. "Şimdi yatağını benimle paylaşmaya razı," diye düşündü. Bir dahaki uyanışında oda ışık içindeydi. Etrafına bakınca gözleri sancıdı. Banyoda bir akan su sesi duyarak oturmaya çalıştı. Banyonun kapısı açılınca buhar bulutunun arkasından Anna göründü. Büyük bir havluya sarılmıştı. "Uyanmışsın," dedi. "Kendini nasıl hissediyorsun?" "Biraz daha iyiyim." "Güzel. Oda servisine kahve ısmarlamamı istiyor musun?" "Burada oda servisi var mı?" Genç kadın, "Evet, kendini iyi hissettiğim belli," dedi gülerek. "Mizah yeteneğin yerine geliyor." "Karnım acıktı." "Çok normal. Dün gece yemek fırsatını bulamadık." Anna banyo tarafına döndü. "Benim üstünde temiz bir tişörtle şort vardı. Giysilerimi kim değiştirdi?" diye sordu. "Ben. Şortu da bana sen mi giydirdin?" "Kanlar içinde kalmıştın." Genç adam vay vay diye düşündü. "İlk teklifsizlik anımızı ben uykuda geçirdim." Anna dişlerini ovmaya başladı. Birkaç dakika sonra banyodan çıktığında makyaj yapmış, beyaz bir tişört ve mor bir jimnastik şortu giymişti. "Sence ne oldu?" diye sordu. Düşünceleri netleşmeye başlıyordu. "O özel dedektife ettiğin telefonun dinlendi mi acaba?" "Mümkün. Bundan böyle benim cep telefonumu kullanacağız. Sphinx'in santrali de dinleniyor olabilir." Anna genç adamın arkasına iki yastık yerleştirdi. Genç kadın artık parfüm yerine sabun ve şampuan kokuyordu. Son kaldığımız oteli aramak için şimdi senin telefondan yararlanabilir miyim diye sordu. Washington'daki dostum o otelde kaldığımı sanıyor, beni oradan arayabilir. Genç kadın ona International Herald Tribune'un bir sayısını fırlattı. Sen dinlenmene bak, oku, uyu, keyfine bak. Şarjı bitmiş olabilir, onu prize bağlaman gerekebilir. Genç adam arkasına yaslandı ve dalgın bir tavırla gazetenin sayfalarını çevirmeye başladı. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir deprem. Kaliforniya'da hissedarlar tarafından dava edilme tehlikesi altındaki bir kamu hizmetleri şirketi. Dünya liderleri Uluslararası Çocuk Sağlığı Forumu'nda bir araya geleceklerdi. Ben gazeteyi bırakıp gözlerini kapadı ama sadece dinlenmek için. Bu kadar uyku yeterdi. Anna'nın Recolta'daki otelle konuşmasını dinledi. Canlı ve bulaşıcı bir gülüşü vardı. Genç kadın o sivri dilini, kendini savunma güdüsünü kaybetmiş gibiydi. Şimdi emin ve güvenli gözüküyordu ama kırılgan değildi. Belki de güçlü olmasını sağlayan benim zayıflığıydı. Belki de bakmayı ve korumayı seviyordu. Belki de etken yaşadıkları ortak serüvendi ya da onun hesabına duyduğu meraktı veya başına gelenlerden dolayı ona acımasıydı ya da yanlış yere duyulan bir suçluluktu. Belki de bunların hepsiydi. Genç kadın telefon konuşmasını tamamladı. İşte bu ilginç. Genç adam gözlerini kapadı. Anna yatağın yanında duruyordu. Saçları karışmıştı. Beyaz tişörtün altında göğüslerinin şekli meydana çıkmıştı. Genç adam heyecanlandığını hissetti. Anna, özel dedektif Sergio'dan bir mesaj aldım dedi. Geciktiği için özür diliyordu. Başka bir olayla uğraşırken izi uzamış. Tamamen masumca gözüküyor. Telefon mesajı otelde kayda geçmiş ve dinlenmiş olabilir. Gidip onunla buluşacağım. Deli misin sen? Düştüğün tuzaklar sana yetmedi mi? Benim uygun gördüğüm koşullarda buluşacağız. Yapma. Ne yaptığımı biliyorum. Yüzüme gözüme bulaştırabilirim. Bu bazen oluyor. Ama biliyorsun işimde genelde oldukça iyi sayılıyorum. Bundan şüphem yok. Ama organize suçlar ya da narkotik bölümünde değilsin. Adam falan vurma işinde de değilsin. Bence bu iş ikimizi de aşıyor. Ben genç kadına karşı koruyucu olma ihtiyacını duyuyordu, hem de onun kendisinden kat kat üstün bir nişancı olduğunu, kendini savunmada daha usta olduğunu bile. Aynı zamanda, garip değil mi, Anna yanında olduğu zamanlar kendini daha güvende hissediyordu.